Ayrım 19, sayfa 220. 23 Nisan günü hava güzelleşti. Akdeniz'e özgü bir mavi gün başladı. Amiral de Robeck ve General Hamilton düğmeye basıp yüzlerce parçadan oluşan dev planı çalıştırdılar. Askerlerle dolu gemiler demir aldı. Limandan çıkmak için savaş gemilerinin arasından geçerek ilerlediler. Güverteleri dolduran denizciler ve askerler birbirlerini selamlayıp alkışlıyorlardı. Zafere birlikte ulaşacaklardı. Coşanlar İstanbul'a diye bağırıyorlardı. Bu coşkuya bazı savaş gemilerinin bandoları marşlar çalarak katıldılar. Heyecan büyüdükçe büyüyordu. Bir geminin bordasına büyük harflerle Türk lokumu, bir başkasının bordasına ise İstanbul'a ve haremlere diye yazılmıştı. Sanki savaşa değil, uysalca yağma edilmeyi bekleyen İstanbul'a gidiyorlardı. İstanbul benzer duyguları İngiltere'nin sevilen genç şairi Rupert Brooke'da uyandırmıştı. Şair yedek subay olarak İstanbul seferine katılmak için yola çıkarken şöyle yazmıştı. İnanılmayacak kadar güzel bir şey bu. Kaderimizin bize bu kadar yardımcı olacağını tasavvur edemezdim. Demek Galata Kulesi 15'lik toplarımızın altında paramparça olacak. Demek deniz top gümbürtüleriyle kana boyanıp leş gibi olacak. Demek Ayasofya'nın mozaiklerini, lokumları, halıları yağmalayacağım. Demek ki bizler tarihte bir çağın dönüm noktası olacağız. Oh Tanrım! Hayatımda bu kadar mutlu olmamıştım. Birden anladım ki hayatımın tek arzusu İstanbul'a karşı bir askeri sefere katılmakmış. Dipnot: Rupert Brooke çıkarmadan bir gün önce 24 Nisan 1915'te ölür. Skiros adasına gömülür. Alan Moorhead, Çanakkale Geçilmez, sayfa 162. 24 Nisan Cumartesi günü 300 gemi ve deniz aracı Bozcaada ile Gökçeada arasında toplanmıştı. Çıkarma için gerekli son düzeni alıyorlardı. Rus donanması da sabah bir dayanışma gösterisi olarak İstanbul Boğazı'nın iki yanındaki Karadeniz kıyılarını bombardıman etti. 150 büyük mermi attı. General Hamilton Karadeniz işbirliğini kolaylaştırmak için karargahını Queen Elizabeth'e taşıdı. Amiral de Robeck tarafından törenle karşılandı. Ön direğe Hamilton'ın forsu da çekildi. Türkler ve Almanlar Birleşik Ordu'nun ve Birleşik Donanma'nın ertesi sabah harekete geçeceğini öğrenememiş ve anlamamışlardı. Liman Paşa 11. Tümen'e tatbikat yaptırmak için Çanakkale'ye geçmişti. Tatbikatın konusu Beşige'ye yapılacak bir olası çıkarmaydı. Liman Paşa'nın Saros ve Beşige saplantısı artarak sürmekteydi. Çanakkale'deki hava bölüğü de uyumuştu. Uyumayan yalnız Seddülbahir'deki 3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey'di. Deniz ve hava hareketlerine bakarak hemen büyük olasılıkla ertesi gün çıkarma olacağını kestirmişti. Önlemini aldı, bölüklerine özetle şu emri verdi. Yedek cephanelerinizi de yanınıza alın, mataraları ve su tenekelerini doldurun. 2 gün bunlarla idare etmek zorunda kalabiliriz. Dipnot: Mahmut Sabri Bey'in raporu, Anafartalar Hatıraları 3. cilt sayfa 66. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki valiler ve komutanlardan Ermenilerin silahlandıkları, devlet güçlerine karşı geldikleri, Rus birliklerine yardım ettikleri, çeteleştikleri ve isyana hazırlandıkları hakkında sürekli bilgiler geliyordu. 17 Nisan 1915 günü ilk olarak Van isyanı patladı. Hükümet artık bir karar vermek gerektiğini anladı. Dahiliye Nezareti, yani İçişleri Bakanlığı, Ermeni komite merkezlerinin kapatılmasını, belgelerine el konulmasını ve komite elebaşlarının tutuklanmasını bir genelge ile bütün illere bildirdi. Bu genelge üzerine İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü de bugün 24 Nisan, bilip izlemekte olduğu tüm elebaşıları sessizce tutukladı. Akşam dışarıda hiçbir elebaşı kalmamıştı. Bu Ermeni isyancılar için büyük bir darbe oldu, gafil avlanmışlardı. Bugünü unutmayacaklardı. Dipnot: Kamuran Gür'ün Ermeni dosyası, sayfa 277. Ermenilerin her yıl kıyım tarihi diye gösteriler yaptıkları 24 Nisan, elebaşıların tutuklandığı bugündür. Olaylar gelişecek ve hükümet Doğu Anadolu'daki Ermenilerin Kuzey Suriye'ye göç ettirilmelerine karar verecektir. Birleşik Ordu ve donanma harekete hazırdı. Akşam herkese sıcak yemek verildi. Dileyenler evlerine son mektuplarını yazdılar. Bir asker üzerinde 3 günlük yiyecek ve 200 fişek taşıyordu. Gece yarısı güvertelere çıkılacaktı. Herkesin yeri işaretlenmişti. Gemiler Türklerin görmemesi için ufuk çizgisinin gerisinde bekliyorlardı. Ay batınca harekete geçilecekti. Kıyıları bekleyen küçük büyük bütün birliklerde gözlerini bir saniye bile ufuktan ayırmayan gözcüler ve nöbetçiler dışında yatsı namazı açıkta ve topluca kılınmış, birlikte dua edilmiş, Allah'tan yardım ve zafer dilenmişti. Komutanlar ertesi günün zorlu bir gün olabileceği düşüncesiyle kaç zamandır erlerin erkenden uyumalarına dikkat ediyorlardı. Çoğu uyumuştu. Subaylar son denetimleri yapıyor, son bilgileri alıyorlardı. Hiçbir olağanüstülük görünmüyordu. Balıkçı Damları, Kabatepe kuzeyi arasından, kısacası Arıburnu kesiminden sorumlu bölüğün komutanı Yüzbaşı Faik'le son bilgileri aldı. Durumu Kabatepe'deki 2. Tabur komutanı Binbaşı İsmet Bey'e telefonla bildirdi. Toprağa oturdu, yorulmuştu. Sırtını bir kaya parçasına dayadı, kendini gecenin büyüsüne bıraktı. Çeyrek ay pırıl pırıldı, deniz sessizce kumsalı okşuyordu. Hava bahar kokuyordu. Ne güzel, ne mübarek bir yurdumuz var diye düşündü. Yerlisi, göçmeni, dağlısı, ovalısı, doğulusu, batılısı, hepimiz bir aile, bir millet olsak, birbirimizi sevsek, çok çalışsak, yollar, fabrikalar, okullar, hastaneler yapsak, ilkellikten, bağnazlıktan kurtulsak, mutluluğu, refahı, Uygurca ve özgürce yaşamayı biz de tanısak. Özlem de içini çekti. Yüzbaşı Faik'i büyüleyen, hayallere salan bu güzellik gün ışırken kana bulanacaktı. Seddülbahir Gelibolu Yarımadası'nın güneyiydi. Burun kesimi 5 kilometre enindeydi. Teke Burnu ile eski Hisarlık arası. Donanma 3 yandan birden sarıp ateş altına alabileceği için buradaki Türk savunması fazla önemsenmiyor, çıkarma ve ilerlemenin zor olmayacağı düşünülüyordu. Seddülbahir'de 5 yere birden çıkacaklardı. Soldan sağa doğru Pınar İçi Koyu, İkiz Koy, Teke Koyu, Ertuğrul Koyu ve eski Hisarlık. Dipnot, Teke Koyu'nun asıl adı Tekke Koyu'ymuş. Artık Teke Koyu diye kullanılıyor. Ama asıl çıkarma Ertuğrul Koyu ile Teke Koyu'da yapılacaktı. Saros, Beşige ve Kumkale'deki gösteriler Türklerin buraya takviye yollamalarını engellemek için yapılacaktı. Pınar içi, Eski Hisar ve İkiz Koyu'ya çıkarmaların amacı bu büyük çıkarmayı kolaylaştırmak, güven altına almak ve hızlandırmaktı. Hepsi derinlikte birleşip Alçıtepe'ye akacaktı. Günün ilk hedefi 10 kilometre uzaktaki Alçıtepe'ydi. Dipnot, Yarbay Henry Teazard'ın raporu. Öğle üzeri Alçıtepe köyü yakınında olacak, o gece Alçıtepe'yi alacaktık. Nigel Steele, Peter Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 67. General Hamilton, Liman Paşa asıl çıkarmanın nereye yapılacağını anlayıp da buraya kuvvet yollayana kadar Alçıtepe'ye ulaşacaklarını hesaplıyordu. Binbaşı Mahmut Sabri Bey yatsı namazından sonra yakınlardaki subayları topladı. Takım komutanları oğlu yaşındaydı. Ertesi gün bu çocuklar belki de toprağa düşeceklerdi. Gözünün yaşarmasına engel olmayı başardı. Dedi ki, ''Yarın çıkarma başlarsa geriden cephane gelmesi imkansız. Düşman donanması göz açtırmıyor. Onun için her kurşun hesaplı atılacak. Keskin nişancılar önce subayları, komutanları temizleyecek. En zor durumda bile askerin yemeği ihmal edilmeyecek. Gözcüler dışındaki askerleri bu gece geriye, sığınaklara alın. Ateş bitince yerlerimize döneriz. Haydi çocuklarım, gazamız mübarek olsun.'' Mahmut Sabri Bey subaylarını kucakladı. Subayları da onun elini öptüler, helalleşildi. Tümenden birkaç kara mayını gelmişti. İstihkam bölüğü gece kumsalı mayınlamaya girişti. Işıldaklarını sürekli gezdirerek kıyıları denetim altına tutan nöbetçi düşman gemileri çalışmayı fark edince ateşe başladılar. Çalışma durduruldu. Hava ılık, deniz durgundu. Aydan dünyaya nur yağıyordu. Ay batınca ölüm filoları harekete geçeceklerdi. General Hamilton'da, Liman Paşa'da Türk ordusu hakkında benzer biçimde düşünüyorlardı. Türk ordusunun çok uzun zamandan beri ciddi bir başarısı yoktu. Sicili iyi değildi. Daha kısa bir zaman önce Sarıkamış'ta ve Süveyş'te yenilmişti. Yeni bir haber daha vardı. Bir Türk birliği Irak'ta şu Şuaybe'de İngiliz birliğine taarruz etmişse de başarılı olamamış, 14 Nisan gecesi yarı yarıya dağılmış, kalanlar zorlukla geri çekilebilmişti. Bu yenilgiye katlanamayan birliğin komutanı Süleyman Askeri Bey intihar etmişti. Dipnot, Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, 2. cilt, sayfa 398. Bu olay başarısızlık üzerine ilk intihar olayıdır. İkincisi büyük taarruzda 27 Ağustos 1922 günü zamanında Çiğiltepe'yi geri alamayan 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğiltepe'nin intiharıdır. 3,5 ay içinde bu üçüncü yenilgiydi. Birleşik Ordu'nun komutanı ve kurmayları bu nedenlerle Türk ordusunun savaş yeteneğini ve yeterliliğini pek ciddiye almamışlar, planın birçok ayrıntısını bu ön yargının etkisi altında hazırlamışlardı. Dipnot, bu ifade C.F. Aspinall Oglander'ın yazdığı İngiliz resmi tarihindeki ifadedir. 1. cilt sayfa 175. Aspinall Oglander bu açıklamayı sonra şöyle tamamlıyor. 1915'te Türk cesur bir düşman olduğu kadar yeterliydi de. Sayfa 176. Liman Paşa'da İngilizler ve birçok Alman gibi benzer nedenlerle ordunun savaş yeteneğinden ve yeterliliğinden kuşku duymaktaydı. O da bu kuşkusuna uygun bir savunma yöntemi seçmişti. Dipnot, Liman Paşa anılarının başında bu güvensizliği belli eder. Hemen her şeyi eleştirir, yapılan her şeyi küçümser. Subayların ve Mehmetlerin önemini ve değerini zamanla anlayacaktır. Ama çok kurban verdikten sonra... Çok yanıldıklarını sabahleyin anlayacaklardı. Bu ordu başka, bambaşka yeni bir orduydu. Dipnot, bir yanda dünya egemenlerinin hesapsız zengin ordusu ve donanması, öte yanda yoksul Türk ordusu. İkisinin arasındaki farkı anlatmak bile zor. Sonunda Türk ordusu galip gelecek, başka mucize aramaya gerek var mı? Bu sonuç mucizenin ta kendisidir. Ne güçlü bir diriliş! Öyle güçlü ki bu mucizeyi milli mücadele ve cumhuriyet dönemiyle iki kez daha göstereceğiz. Daha da kesin, etkili ve kalıcı olarak. Cumhuriyet ordusu ise bütün Türk tarihinin en güçlü ordusudur. Dördüncü bölüm, Diriliş, birinci dönem. 25 Nisan 1915, 2 Ağustos 1915. Ay batıyordu. Son anda iki gözcü Engin'de birçok düşman gemisinin görünmekte olduğunu bildirdi. Yüzbaşı Faik dürbünle ufku iyice inceledi. Çok uzakta büyüklükleri hareket edip etmedikleri anlaşılmayan birçok gölge vardı. Bunlar ufuk çizgisini aşmış gemilerdi. Hemen tabur komutanı İsmet Bey'e durumu bildirdi. Gözünü ufuktan ayırmıyordu. Gemiler sanki çoğalıyor gibiydiler. Tümen nöbetçi subayına da bilgi verdi. Ay az sonra saat 2.57'de battı. Gemiler görünmez oldu. Yüzbaşı Faik birliklerini silah başı ettirdi. Ay batar batmaz 308 gemi ve deniz aracı harekete geçti. 9'a ayrıldılar. Bir grup gösteri için Saros'a, ikinci grup yine gösteri için Beşige'ye yöneldi. Karaya çıkarma yapmak için bir grup Kabatepe Arıburnu arasına, 5 grup Seddülbahir'e, bir grup Kumkale'ye gidecekti. Karaya çıkacak subaylar ve erler güvertelerde sessizce yerlerini aldılar. Askerleri taşıyan gemilerin iki yanından aşağıya ağlar sarkıtıldı. Neşeli hava yerini tedirginliğe bırakmıştı. Fısıldayarak konuşanlar da bir süre sonra sustular. Türklerin direneceğini pek sanmıyorlardı ama karanlıkta bilinmedik kıyılara çıkacaklardı. Uygun mesafeye gelince kıyıya çıkmak için gemilerden inip motorların çektiği filikalara bineceklerdi. Gün doğmadan Kapatepe ile Arıburnu arasına çıkacak olan Anzak kolordusunun komutanı General Birdwood, çıkarmadan önce kıyının bombardıman edilmesini istememişti. Anzaklar karaya sessizce yaklaşacak, baskın halinde çıkacak, ilk hedef olarak Koca Çimen Kapatepe hattını ele geçireceklerdi. Baskının suya düştüğünün farkında değillerdi. Gemileri terk etmeden önce savaşçılara sıcak kahve dağıtıldı. İsteyenlere bir kadeh rom verildi. Amiral de Robek, İstanbul Çanakkale arasında deniz ulaşımı kesilirse bu başarının savaşı çok kısaltacağını düşünüyordu. Ama bunun için bir denizaltının boğazı geçmesi, daha doğrusu boğazı geçmenin mümkün olduğunu kanıtlaması gerekti. Bugüne kadarki girişimler başarılı olmamış, boğazı geçmenin imkansız olduğuna inanılmıştı. Dipnot, Lord Kitchener diyor ki, bir İngiliz denizaltısının Çanakkale boğazını geçerek Gelibolu önünde göründüğünü farz edelim. Seddülbahir'deki bütün Türk kuvvetleri tabanı kaldırıp Bolayır yoluyla İstanbul'a kaçarlar. Aktaran E. Artuç, 1915 Çanakkale Savaşı, sayfa 101. Churchill Mondros'a yeni bir deneme için E tipi birkaç denizaltı yolladı. İçlerinden Nasmyth, Boyle gibi ünlü ve usta kaptanlar da vardı. Amiral de Robek son deneme için AE-2 Bordo numaralı Avustralya denizaltısının kaptanı Yüzbaşı Henry Stoker'ı seçti. Çünkü Stoker bir aydır bu konuyu inceliyor, geçiş için en uygun yöntemi araştırıyordu. En hazırlıklı o görünüyordu. Bir deneme de yapmıştı. İngiliz ve Fransızların başaramadığı bu çetin işi başarmak, Avustralyalılığı yüceltmek istiyordu. Ay batınca 308 gemiyle birlikte Stoker'ın denizaltısı AE-2 de harekete geçmiş, ağır ağır boğaza yaklaşmaktaydı. İngiliz E tipi denizaltıların erken dönem örneklerinden 800 tonluk bir denizaltıydı bu. Bataryaları dolu tutmak için mümkün olduğu kadar deniz yüzeyinde yol alacak, görülürse dalacaktı. İki yakadaki Türk ışıldakları boğaz sularını tarıyor, gözcüler büyük bir dikkatle denizi denetliyorlardı. Dikkati çekmeden hayli yol almıştı. Kepez'e yaklaşırken bir bataryanın gözcüleri fark edince vurulmaktan tali eseri kurtulup acele daldı. Hızını çok düşürdü, mayın atlarına yaklaştı. Denizaltıda mayın tellerine takılmayı önleyici değişimler yapılmıştı. Ama kim güvenirdi buna? Kaç zırhlının canına okumuşlardı. Usul usul mayınlı bölgeden geçmeye başladılar. Mayınların zincirleri denizaltıya sürtündükçe korkudan sinirleri kopacak gibi geriliyordu. Çok uzun gelen bir süre sonra sürtünme sesi kesildi. Kaptan nerede olduklarını anlamak istedi. Hafifçe yükseldi, periskopunu çıkardı. Sevinçten uçacaktı. Geçidi geçmişler, mayın atları geride kalmıştı. Sevinci uzun sürmedi. Periskopu fark eden kıyı topçuları ateş açtılar. Sultanhisar torpido botu periskopu dolayısıyla denizaltıyı mahmuzlamak için hücuma geçti. Hay aksi şeytan! Apar topar dalarak bu çılgın torpido bottan zorlukla kurtuldu. Denizaltı kıyının uzantılarına çarptı. Akıntıya kapılıp sürüklendi, karaya oturdu. Bir denizaltının başına gelebilecek her türlü aksiliği yaşayacaktı. Zorlukla dengesini buldu ve 21 metrede hareketsiz durdu. Denizaltıyı batırmak için vızır vızır dolaşan torpido batların pervane seslerini duyuyorlardı. Denizaltının Marmara'ya geçmesi olasılığı Türkleri çok tedirgin etmişti. Çanakkale-İstanbul deniz yolu bağlantısının kesilmesi büyük sorunlara yol açardı. Denizaltıyı mutlaka yakalamalıydılar. Kaptan Stoker tehlike geçene kadar burada suyun altında beklemeye karar verdi. Geçit ile Nara burnu arasındaydılar. Marmara'ya ulaşmaya 32 kilometre kalmıştı. Ama yola çıkmadan bataryaları doldurmaları gerekiyordu. Geçebilirlerse denizaltıcılık dünyasında bir ilki gerçekleştirmiş ve savaşa büyük bir katkıda bulunmuş olacaklardı. Dipnot: AE-2'nin boğazı geçişi için ilki olarak Fred ve Elizabeth Benchley'in yazdığı Stoker'ın Denizaltısı adlı kitabı esas aldım. Özetleyerek aktarıyorum, yanlışları sonda belirteceğim. Sultanhisar hakkında Sultanhisar'ın kaptanı Rıza Bey'in anıları, Çanakkale'yi yaşamak, yeni mecmua Çanakkale özel sayısı sayfa 103 ve devamı. Yedek teğmen Fuat Gücü Yener başının altında bir kaya parçası kaputuna sarılmış toprak üzerinde kestiriyordu. Nöbetçi onbaşı uyandırdı. Ne var? Gemiler efendim. Onbaşının heyecanı teğmeni ayılttı, hemen fırladı. Kum kalenin 2 kilometre kadar doğusunda deniz kıyısındaki sırttaydılar. Sırtın üzerinde gözcü siperi vardı. Sipere girip dürbüne sarıldı. Bozcaada ile Gökçeada'nın arkasından birçok gemi açığa çıkmıştı. O kadar çoktular ki yanık bıraktıkları birkaç ışık bile denizi ışıl ışıl aydınlatmaya yetiyordu. Bir saat önce bomboş olan denizin yüzü mahşere dönmüştü, içi ürperdi. Durumu bağlı olduğu tabura bildirdi. Kıyılardaki bütün gözcüler birliklerini uyarmaya başlamışlardı. Geliyorlar! Müstahkem mevki komutanlığına bağlı bütün batarya ve tabyalar da alarma geçti. Kum kaleden 40 kilometre uzakta Avustralya ve Yeni Zelanda, Anzak askerleriyle dolu büyük filikalar bu sırada sessizce kıyıya yaklaşmaktaydı. Kabatepe'nin kuzeyinde kumsala çıkacaklardı. En soldaki filika karanlıkta biraz sola kaydı. Onunla birlikte bütün filikalar biraz sola kaydılar. Bu sapma yüzünden 1,5 kilometre kadar daha kuzeye Arıburnu koyuna yöneldiler. Dipnot: Bu hafif sapmanın nedeni ve oluşumu en ayrıntılı biçimde Nigel Steele Peterhart'ın Gelibolu Yenilgisi'nin Destanı adlı eserde anlatılmaktadır. Sayfa 51 ve devamı. Abdurrahman Özge'nin anlattığı gibi Türkler çıkış yerini işaret eden Şamandıra'nın yerini değiştirmiş, Anzaklar bu yüzden arı burnuna çıkmış değildir. Bu masaldır. Zaten Abdurrahman Özge'nin kitabının büyük bölümü masaldır, gerçekle ilgisi yoktur. A. Özgen, Milli Mücadelede Türk Akıncıları, Tekin Yayınları İstanbul 1973. Kurtuluş Savaşı'nı biraz bilenler kitabın masal olduğunu çok çabuk anlarlar. Bu Şamandıra masalına Fikret Günesen ile Sayhan Bilbaşar'ın kitaplarında yer vermiş olmaları bir talihsizlik, bir iş kazasıdır. Arıburnu koyu iki burun arasındadır. Kuzeydeki daha belirgin olan burnun adı Arıburnu ya da Büyük Arıburnu'dur. Güneydeki daha az belirgin küçük burnun adı ise Küçük Arıburnu'dur. Bu iki burun arasındaki Arıburnu koyuna bir dostluk jesti olarak Anzak koyu adı verilmiş. İyi niyetle de olsa bu ad değişikliğini Çanakkale tarihine karşı yapılmış ciddi bir saygısızlık olarak görüyorum. Arıburnu yalnız bir yerin değil, bir destanın adıdır. Jest için feda edilecek bir ad değildir. Kıyı burada da kumsal. Kumsalın bittiği yerde asıl çıkılacak araziye göre daha dik meyilli tepeler yükseliyor. Ama biraz sağa sola açılınca bu diklik bitiyor. Anzakların düzenlerinin bozulmasının asıl nedeni farklı bir kıyıya çıkmış olmaları değil, baskına uğratacaklarını sandıkları Türklerin uyanık olmaları ve çok şiddetle direnmeleridir. Büyük zayiat verirler, subaylarının çoğu vurulur. Birlikler birbirlerine karışır, bir kısmı korkuyla kıyıda kalır, ileri gidemez. Kısacası 1,5 kilometre kadar kuzeye çıkmaları başarısızlıklarının küçük bir nedeni bile değildir. Yenilginin mazereti olarak ileri sürülmesi komiklik olur. Kabatepe ile Arıburnu arasındaki yoldan geçen biri arada ciddi bir fark olmadığını kolayca görür. Çıkacakları yerde arazi biraz sorunluydu ama bu kesimde sadece yüzbaşı Faik'in kıyıya yayılmış bölüğü vardı. Toplam 250 kişi. Buraya çıkacak ilk dalga ise 1500 kişiydi. Türkleri uykuda bastıracaklarını hayal ediyorlardı. Oysa Türkler gözlerini dört açmış bekliyordu. 12 filika kıyıya yaklaşırken bir aydınlatma fişeği yükseldi havaya. Parçalanıp kıyıyı ve denizi aydınlattı. Saat 4:30'du. Kıyıda bir pırıltı görüldü. Bir keskin nişancı Türk ilk filikanın başında ayakta duran Anzak subayını başından vurdu. 9 ay sürecek savaşın ilk ateşiydi bu. Bir makineli tüfek olsa gelenlerin hepsi biçilirdi ama makineli tüfekler Liman Paşa'nın emri dolayısıyla 8 kilometre gerideydi. Ancak 2 saat sonra yetişirlerdi. Tüfekleri ateşlediler. Vurulanlar denize, filikaların içine düşüyordu. Taşıdıkları ağırlık yüzünden denize düşenler kurtulamıyordu. Sağ kalan ansaklar kumsala baştan kara eden filikalardan hurra diye haykırarak atlayıp Gelibolu toprağına ayak bastılar. Ateş sağanağı ile karşılandılar. Vurulmayanlar sağa sola dağıldı. Bir saat içinde kıyıya 4000 anzak çıkarılacaktı. 4000 anzakla çıkmak için sıradaydı, arkası da gelecekti. İki savaş gemisi anzaklara yol açmak ve moral vermek için karanlık tepeleri top ateşi altına aldı. Durumu Queen Elizabeth'in köprü üstünden General Hamilton ve Amiral de Robeck birlikte izliyorlardı. Büyük heyecan içindeydiler. Tarihin en büyük çıkarması başlamıştı. 27. alay tatbikattan geç gelmiş, saat 2'de yatmıştı. Yorgun asker derin uykudaydı. Uzaktan gelen top sesleri kaç zamandır yarı uykuda yatan alay komutanı Yarbay Şefik Bey'i uyandırdı. Ses Kabatepe yönünden geliyordu. Sorumlu olduğu bölgeden. Daha gün doğmamıştı, hemen giyindi, telefonla Kabatepe'yi aradı. Ne oluyor? Düşman Arıburnu asker çıkarıyor. Kabatepe'ye karşı bir şey var mı? Hayır, şimdilik bir şey yok. İki taburuna ve makineli tüfek bölüğüne haber yolladı. Harekete hazır olun. Tümeni aradı. Kurmay Başkanı Binbaşı Hulusi Jong Bey telefon başındaydı. Başkan, düşman Arıburnu asker çıkarıyormuş. Alay harekete hazır. Hareket için emir bekleyin. Peki. Askere sabah çorbası verildi. Dipnot. Günde iki kez yemek veriliyor, sabah ve akşam. Sabah seyrek olarak kahvaltılık, çay, zeytin ekmek, çoğunlukla çorba. Akşam yemek. Yemekle ilgili sorunların başlıca nedeni ulaşım yetersizliği. Askerin besini zaman zaman verilen kuru yemişle destekleniyor. Kuru yemişler çoğunlukla illerden armağan olarak geliyor. Top sesleri seyrekti ama derinden derine yansıyan bir uğultu vardı ki deneyli bir kulak bunun makineli tüfek ve tüfek sesleri olduğunu anlardı. Taburu kim bilir ne kadar üstün bir kuvvetle çarpışmaya başlamıştı. Şefik Bey duramadı, tümeni bir daha aradı. Arkadaşlarım orada ateş içinde yanıyorlar, biz daha burada bekleyecek miyiz? Kurmay başkanı huzursuzdu. Ya bu çıkarma bir aldatmacaysa, gerçek çıkarmanın yerini anlamadan nasıl hareket emri verelim? Şefik Bey inledi. Rica ederim, çabuk anlayınız. Istırap içinde bekledi. Alayının bütün subay ve erlerini iyi tanırdı. Erlerin büyük bölümü Çanakkale ve çevresinden, bir bölümü de Orta Anadolu'dandı. 3/4'ü evli, çocuk sahibiydi. Ağırbaşlı, sağlıklı, güvenilir insanlardı. Bunlardan bir bölümü şimdi Arıburnu'nda savaşıyor ve eriyordu. Dipnot. Alay komutanı Şefik Bey'in Kabatepe Arıburnu'ndaki taburuna eskisi gibi yakın bulunmak için yaptığı başvuru ordu komutanının emirlerine aykırı olduğu için kabul edilmemiştir. Kadri Perk, sayfa 49. Ordu komutanının yanlış düzeni yüzünden bugün yüzlerce Türk ölecek, bu sayı giderek 10 binlerce olacaktır. Yahya Kemal Beyatlı Liman Paşa için ellerini Türk kanıyla yıkadı diye yazacaktır. 28 Mayıs 1921, Eğil Dağlar, sayfa 161. Gün doğmaya başladı. Sabah buğusu içinde Kabatepe'den Arıburnu koyu göründü. Kabatepe'deki gözetleme yerine gelen 2. Tabur Komutanı İsmet Bey'in göğsü sancıdı. Küçük koy savaş ve nakliye gemileriyle doluydu. Filikalarla kıyıya sürekli asker taşınıyordu. Bir balon gemisinden gözlem için bir balon yükseltilmişti. Balondaki gözcüler 200 metre yüksekten kıyıyı gözlüyorlardı. Bazı savaş gemileri arazinin derinliklerine ateş etmekteydi. Duraksamak gereksizdi, bu bir gösteri değil, gerçek çıkarmaydı. Düşmanın Arıburnu koyuna çıkarma yaptığını kesin bir dille tümene bildirdi. Kabatepe'nin gerisinde bir obüs bataryası, burnunda 2 mantelli top vardı. Hepsi eski toplardı, geri alınmaya bile değer görülmemişlerdi. Bunları ateş etmeleri için emir verdi, hiç yoktan iyiydi. 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey ile Kurmay Başkanı 2. Tabur Komutanı'nın raporunu büyük bir gerginlik içinde okudular. Yalnız Kabatepe'den değilse Dülbahir'den de top sesleri gelmeye başlamıştı. Eldeki azıcık kuvveti nerede, ne zaman, nasıl kullanmalıydı? Bu çıkarma girişimlerinin hangisi gerçekti, hangisi aldatmaca? Yanlış yapma korkusu içinde kararsız kaldılar. İkinci taburdan gelen bilgiyi 5.17'de Kolordu'ya bildirmekle yetindiler. Karar verebilmek için biraz daha beklemek gereğini duyuyorlardı. Dipnot, Halil Sami Bey ve Kurmay Başkanı karar vermede bocalıyorlar. Bu durumu Liman Paşa'nın çalışmayan yöntemini, kaba tutumunu ve ilk günün olağanüstü şartlarını dikkate alarak değerlendirmek insaflılık olur. Emekli Kurmay Albay İbrahim Artuç, 25 Nisan sabahının ilk saatlerinde Allah hiçbir komutanı 9. Tümen Komutanı'nın durumunda bırakmasın diye yazıyor. 1915 Çanakkale Savaşı sayfa 139. Ama yanlışları belirtmek de gerçeğe saygının gereğidir. Birleşik donanma çıkarma ve gösterileri desteklemek için savaş gemilerini de 9 gruba ayırmıştı. 1. grup Anzakları desteklemek üzere Arıburnu koyundaydı. 8 grup savaş gemisi bu sırada Saros'ta, Beşige'de, Seddülbahir ve Kumkale'de kıyıları bombardıman etmeye başlamıştı. Sanki karada tek canlı bile bırakmak istemiyorlardı, ateş o kadar yoğundu. Kıyılardaki postalar, birlikler sığınaklara çekildiler. Türk askerlerine özgü bir sabırla bu kıyametin geçmesini bekleyeceklerdi. Ateş kesilir kesilmez eğer siperler duruyorsa siperlere koşacaklardı. Siperler yıkılmışsa acele baş, bel siperleri kazarak yıkıntılara saklanarak, mermi çukurlarına gizlenerek düşmana direneceklerdi. Savaşın sert başlayacağı, amansız olacağı hepsine birçok kez anlatılmıştı. Saat 5.30'du. Kuzey Almanya'da Wilhelm Saab'ın limanındaki askeri kesimde dikkati çekmeyen bir hareketlenme vardı. Burun kısmında beyaz boya ile U-51 yazılı bir denizaltı demir alıyordu. Bu gizli gözler için bir aldatmacaydı. Aslında hareket edecek olan denizaltı U-21'di. Gittikçe sertleşen denizaltı savaşlarına katılmış, bilinen düşmanın batırmak için aradığı bir denizaltıydı. Demir yerinden ağır ağır ayrılan denizaltının nereye gideceğini yalnız geminin komutanı yüzbaşı Otto Herfling ile Berlin'deki amirallik kurmay başkanı biliyordu. Uzun, tehlikeli, maceralı, çok duraklı bir yolculuğa çıkıyordu. İngiltere ve İrlanda'nın kuzeyinden geçerek Atlas Okyanusu'na çıkacak, güneye inecek, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girecek, Çanakkale'ye ulaşmaya çalışacaktı. Mürettebat 36 kişiydi. Dipnot, Otto Herzing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, çeviren Bülent Erdamoğlu, sayfa 9 ve devamı. Çevirmenin konuya egemen olmasının önemini kanıtlayan çok güzel, güvenilir ve örnek bir çeviri. Kitabın başında Zafer Toprağ'ın denizaltıcılık tarihi hakkında yararlı bir açıklaması var. Kolordu karargahı batıdaki bir küçük gözcü birliğinden gelen raporla erkenden ayaklanmıştı. Bombardıman nedeniyle telefon hatları parçalandığı için sağlıklı ve hızlı bilgi alınamıyordu. Arıburnu'na çıkarma başladığı öğrenilmişti. Seddülbahir'de birçok yerin bombardıman edildiği hakkında kesin olmayan haberler gelmişti. Genel durum karışık ve karanlıktı. Kesin olan bir tek şey vardı. Düşman Arıburnu'na çıkmaktaydı. Şu andaki tek gerçek buydu. Oraya çıkan düşmanın durdurulması için 27. alayın gecikmeden hareket ettirilmesi gerekti. Halil Sami Bey uyarılacaktı ki 9. tümenden haber geldi. 27. alay Arıburnu'na hareket ettirilmişti. Tümenden 27. alaya saat 5.45'te telefonla emir verilmişti. Düşmanı durdurmak ve denize dökmek üzere Kabatepe Arıburnu yönüne hareket ediniz. İki tabur makineli tüfek bölüğü ve yardımcı kollar yürüyüş düzeninde emir beklemekteydiler. Bir saat gecikmişlerdi, Şefik Bey alayını hemen harekete ettirdi. Saat 5.50'ydi, gün açılıyordu. 2000 savaşçı düşman donanmasının dikkatini çekmemek için ana yoldan değil, Şefik Bey'in bir süre önce daha kuzeyden açtırdığı gözden oldukça saklı ikinci yoldan ilerleyecekti. Kabatepe'ye ancak 2 saatte ulaşılabilirdi. İki uzun, upuzun saatte. 2 saat içinde neler olmazdı ki?